Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Yazarı Mustafa Hoş. Türü güncel inceleme. A7 Kitap Yayıncılık. 5. baskı Mayıs 2021. ISBN numarası 978-605-7667-90-8. Bu kitap 358 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ocak 2022. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Mustafa Hoş, Neo Türkiye'nin panzehri hafızadır. Travma toplumları gerçekten kaçarak yaşar ama sonra da gerçekle yüzleşmeden normalleşemez. Hafıza Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP'nin en büyük korkusudur. Bu kitap AKP'li yılların hafızasıdır. Şefkatli ve sıcak bir el Türkiye haritasını okşasa, bütün ülke hüngür hüngür ağlayacak kadar doluyuz. Giriş. Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi AKP yönetiminde 18 yılın hafızasını yazmak çok da zor olmaz diye düşünüyordum. Hiç de öyle olmadı. Bu benim 7. kitabım ama sanırım en zoru bu kitap oldu. Zorluğu görmem Twitter ve sosyal medya hesaplarımdan 18 yılı aklınızda kalanlarıyla yazar mısınız dememle başladı. Yüzlerce mesaj geldi şunu da unutma diye. Alt alta yazdığımda bile sayfalar tutuyor neler yaşamışız. Bir gazeteci olarak her anına tanıklığım var. Benim bile unuttuğum o kadar çok şey olmuş ki sayfalar yetmedi. Sanırım bu kitap için şu da yok, bu da yazılmamış. Bu olmadan AKP dönemi anlatılır mı sözlerini çok duyacağım. Mesela eğitim konusunu ayrıntılı yazamadım. Okula gidene kadar hiç altını ıslatmamış çocuğun her gün altı ıslak eve geldiğini gören ailesi ne olduğunu soruyor. Niye altına işiyorsun diye. Tuvalet duasını unuttum. Dua etmeden tuvalete işersem cehenneme giderim. Cevabını alıyor aile. Okulda böyle öğretiliyor. Başlı başına kitap olacak kadar önemli. Tarikatlar ve ihvancılık cenderesine sıkıştırılmış çocukların dramlarını ve ağır travmalarını yazamadım. Devam kitabı olursa önceliklerden biri eğitime vurulan darbe olacak. Mesela KHK'lılar yok. Darbe dönemlerinde bile olmayan insanlık dramları yaşanıyor. FETÖ borsaları kurulup birileri yakayı kurtarırken harbiyeli öğrencilerin müebbet cezası alması da ayrıntılı biçimde yok. Diyanetin bir mezhepsel tarikat gibi hüküm sürmesi de yok. Kitabı bitirmek üzereyken İzmir depremi oldu. 109 insan hayatını kaybetti. Depremi kadermiş gibi sundular. Enkazın altında kalanlar değil sağ kurtarılanlar konuşuldu. Oysa yine deprem değil, çürük ve malzemeden çalınmış binalar öldürmüştü insanları. Medya aracılığıyla Aydın ve Elif bebekler üzerinden merhamet propagandası ve gösteri yarışı yapılırken Ateş bebeğin babasının kolları arasında enkazda yitip gittiğini sorgulatmak istemediler. Bir de deprem paralarının ne olduğu hala meçhuldü. Dedim ya, şu eksik denecek çok şey olacak. 2020 yılında bile o kadar çok şey oldu ki, çoğunluk yılın olayı olarak Covid-19 salgınını gösterecektir. Haklılar ama benim için Soma ve Erbenek madencilerinin hak alma mücadelesi 2020'nin olayıdır. Bir avuç onurlu madenci hak almak için yola çıktı, itilip kakıldılar, dayak yediler, biber gazı yediler, gözaltına alındılar ama haklı mücadelelerinden vazgeçmediler. Kitabın içinde yok ama Kamil Kartal'ın direniş manifestosu olan "Öyle mi alay komutanı" sözleri de kalmalı hafızada. Sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı sorması gerekenlere gidip hesap soramayanlar bize hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem biliyor. Bir işverene, bir tek adama gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sınıyor. Biz bir kere daha bağırıyoruz buradan. Devletin gücünü bizde sınamayın. Yerin yedi kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp kör edilenler, sakat bırakılanlar, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz. Yıllarca arkadaşımızın bedeninden parçalar kopartıldı o madende, parçalar. Şimdi bize güç göstereceksiniz ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz, billahi de korkmuyoruz sizden. Tam kitap matbaaya gidiyordu ki Boğaziçi Üniversitesi'ne Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu atandı. Kayyum rektör istemiyoruz diyen öğrenciler seslerini yükseltti. Akademisyenler tepki gösterdi. Üniversite kapısına kelepçe takıldı. Bu dönemin simgelerinden biri olacak o kelepçe. Kitap baskıya giderken Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler sürüyordu. 160 yıllık kuruma kelepçe takanlar itiraz edenleri terörist olarak suçladı. Kim ne derse haklıdır. Eksik kalan çoktur ama devamı yazılmayacak anlamına gelmiyor. Devamı olabilecek bir kitap. Bireysel hafıza yanında kolektif hafızaya da ihtiyacımız var. Kolektif hafıza geçmişle hesaplaşma ve yüzleşmeyi de sağlar. Türkiye'nin ağır ve derin travmalarına çare olacak en önemli şey hafıza olacaktır. Hafızasızlık toplumsal dayanışmayı da zedeler. O yüzden hafızayı diri tutacak her şeye çok ihtiyacımız var. Hafıza kitabı oluşumunda başta yayın evi sahibi Arzu Sandal, editör Selnur Aysever ve Ali Kandaz epey katkı yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. Bir de hayatımın denizine. Cumhuriyet'in seyrini değiştiren tarih 27 Ocak 2002. Tayyip Erdoğan'lı yılların belleği için biraz geriye gidelim. 27 Ocak 2002 tarihine. Bu tarih Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir tarihtir. Tayyip Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin iktidara gelişinin gerçek başlangıcıdır. Resmi tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geliş tarihi 3 Kasım 2002 olarak yer alır. Oysa 27 Ocak 2002 tarihinde AKP'nin iktidara gelişine karar verilmişti. Neokonlar ABD'de güçlüydü ve Türkiye'de de sağlam güçlü bir partner arıyorlardı. Müslüman Naziler, Yeşil Kuşak, Türk İslam Sentezi ve nihayetinde ılımlı İslam modeli hayata geçmeliydi. Büyük Orta Doğu Projesi BOP hayalinin en önemli ismi Tayyip Erdoğan olacaktı. Yeşil Kuşak Afganistan'da sekteye uğrayınca Türkiye'de uygulanması için Kuluçka Evresi'nin tamamlanması gerekiyordu. Kuluçka Evresi 12 Eylül ile birlikte iyice ısıtıldı. Darbe generali Kenan Evren bir elinde Kur'an miting meydanlarında Türkiye'yi Büyük Orta Doğu Projesi'nin ılımlı İslam laboratuvarı olması için hazırlıyordu. Şartlar olgunlaşınca da ılımlı İslam devreye girdi. 27 Ocak 2002'de ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Amerika'da görücüye çıkmıştı. AKP heyetinde Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Cüneyt Zapsu, Turhan Çömez, Yaşar Yakış, Murat Mercan, Reha Denemeç, İbrahim Özal, Mevlüt Çavuşoğlu, Ali Sarıkaya da yer alıyordu. Bu kafile 27 Ocak'ta ikiye ayrıldı. Tayyip Erdoğan Cüneyt Zapsu ile birlikte Richard Perlin ki kendisi Karanlıklar Prensi olarak bilinir Washington'da Maryland eyaleti sınırındaki Chevy Chase mahallesinde bulunan evine gittiler. Görüşmede Perlin yanı sıra çizmeli adam diye bilinen Greenville Byford'da bulunuyordu. Bu görüşmede Erdoğan test edildi ve sonunda ılımlı İslam'ın Türkiye ayağı netleşmiş oldu. Bu görüşmenin ayrıntıları ve sonrası Turan Yavuz'un Çuvallayan İttifak kitabında geniş bir şekilde yer alır. Ayrıca benim Big Boss kitabımda da vardır. Seçimlere daha 282 gün vardı ama ABD'de yeni başbakan çoktan belirlenmişti. Büyük Orta Doğu projesi artık ısıtılıyordu. Sonra da Türkiye ve Orta Doğu başta olmak üzere her yeri yakacaktı. Erdoğan Büyük Orta Doğu politikası için ne demişti? Tarih 16 Şubat 2004, yer Kanal D, Teke Tek programı. Başbakan Tayyip Erdoğan, şu anda Amerika'nın da büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu yani. Bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bunu başarmamız lazım. Tarih 25 Haziran 2004, yer Çırağan Sarayı, ABD TESEV Alman Marshall Fonu toplantısı. Tayyip Erdoğan, üstlendiğimiz misyon gereği Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine yöneleceğiz. Tarih 4 Mart 2006, yer AKP Bayrampaşa İlçe Kongresi, Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz. Neokonlar ne demişti? Neokonlar ile Türkiye'nin kırılma anı 1 Mart tezkeresi oldu. Tezkerenin reddedilmesi ve sonrasında askerlerin başına geçirilen çuval ve devamında Ergenekon ve Balyoz operasyonları aslında bir intikam alma hamlesiydi. Durumu biraz daha iyi anlamak için WikiLeaks tarafından yayınlanan 14 Nisan 2003'te yazılan belgeye bakalım. Belgeyi yazan Amerikan Büyükelçisi Bob Pearson, tezkere oylamasından sonra Washington'a geçtiği bir kripto. Kriptonun başlığı Türk generaller, dik kafalı ve huysuz siyasi koalisyon. Belgede Türk komutanların günlük siyasetin içinde yer aldıklarının altı çiziliyor ve dikkat çekici bir cümle kullanılıyor. Türk generaller arasında rekabet nedeniyle oluşan bölünme, Türkiye'nin ABD ile çalışma isteğine zarar veriyor. Kriptoda bugünleri daha anlaşılır kılan bir cümleyi de görelim. Son dönem kendinden önceki isimlere göre Türkiye'nin stratejik çıkarlarının ABD ve NATO ile işbirliği gerektirdiğine en çok inanan kişi eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök. 1 Mart tezkeresinden önce çıkıp tezkereyi desteklediğini açıklamak istedi. Ama o dönemki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kendisini engelledi. Pearson, Hilmi Özkök'ün üst düzey komutanlar tarafından büyük oranda izole edildiğini söylüyor. Sonra da olana bitene ışık tutacak şu listeyi aktarıyor. Milliyetçi ve Avrasyacı komutanlar listesinde Yaşar Büyükanıt, Aytaç Yalman, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Tuncer Kılınç, Şener Er Uygur ve Köksal Karabay'ın adlarını sayıyor. Büyükanıt ve Yalman dışında ya Balyoz ya Ergenekon ya da 28 Şubat davalarından tutuklanmış 7 komutanın ismi yer alıyor bu listede. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un o dönemdeki iki numarası Paul Wolfowitz'in Mayıs 2003'teki röportajından aktarayım, durumu daha da netleştirelim. Düş kırıklığına uğradım çünkü Türkiye Irak'ın özgürleşmesini zorlaştırdı. Dünyanın en kötü diktatörlerinden biriyle anlaşmaya yanaştı. Ama eğer yeni bir sayfa açacaksak Türkiye, evet biz bir hata yaptık demeli. Asker tezkeresine askerler sahip çıkmadılar. Ama asıl hayal kırıklığı Türk kamuoyu ve hükümetinde Irak'ta olanı anlamayanlar oluşuydu. 2015 yılında İlker Başbuğ'un Ergenekon davasının temyiz duruşmasında söyledikleri önemliydi. İlker Başbuğ şunları söylüyordu. 2001'de ABD'de George W. Bush başkan oldu. Onun dönemi ılımlı İslam projesine inanan yeni muhafazakarların yani neokonların dönemi olarak ortaya çıkacaktı. Ayrıca Irak'a askeri müdahale planları üzerinde çalışmalara başlanmıştı. 15 Kasım 2002'de Ankara'daki ABD Büyükelçisi Washington'a şöyle bir telgraf göndermişti. Türkiye'de ordu, bürokrasi ve yargıdan oluşan bir derin devlet vardır. Derin devletin merkezinde de ordu bulunmaktadır. Derin devlet ABD'nin de desteklediği reformların önündeki en büyük engeldir. Bush yönetimi Türk ordusunu derin devlet olarak görmekteydi. Bu derin devlet Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesine, ılımlı İslam konseptinin uygulanmasına, Türkiye'deki terör sorununun siyasi çözüm ile çözülmesine engeldi. 1 Mart 2003'te tezkerenin geçmemesinin sorumluluğu da TSK'ya yıkılınca bu yönetimin TSK'ya karşı yapılanlara sıcak baktığı, devlete ait bazı kurumların ve kurumlardaki bazı kişilerin bu oyunda rol aldıkları veya destek verdikleri ifade edilebilir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever'in Abdullah Gül ile 12 Yıl kitabına gidelim şimdi. Ahmet Sever de kitabında Recep Tayyip Erdoğan tezkerenin mutlaka meclisten geçmesi gerektiğini vurguluyordu dedikten sonra o sıra başbakan olan Gül'ün daha farklı bir pozisyonu olduğunu aktarıyor. Ve bu konuda Gül ve Erdoğan arasında bir yaklaşım farklılığı açıkça kendini göstermişti diyor. Sonra da şöyle devam ediyor. Sadece ikisi arasında değil, danışmanları arasında da ciddi bir görüş ayrılığı belirmişti. Gül'ün baş danışmanı Ahmet Davutoğlu tezkerenin geçmesine karşıydı. Buna karşılık Erdoğan'ın baş danışmanları Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik ve Egemen Bağış tezkerenin kabulü için çırpınıyorlardı. Durum biraz daha netleşti sanırım. Daha ayrıntılı bir bilgi için 5 Aralık 2015'te Hürriyet'teki Tolga Tanış'ın "Balyozun arkasında Amerika var mı?" başlıklı yazısı okunabilir. Turan Yavuz'un "Çuvallayan İttifak" kitabından da birkaç anekdot aktarayım. 1 Mart tezkeresinin hemen sonrasında Abdullah Gül hükümetin ileri gelenleriyle toplandı. Toplantıda Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu da vardı. Toplantı devam ederken Cüneyt Zapsu dışarı çıktı. ABD Savunma Bakanı neokonların önemli ismi Paul Wolfowitz'i aradı. Zapsu Wolfowitz'e tezkerenin kabul edilmemesinin arkasında Genelkurmay Başkanlığı ve askerlerin bulunduğunu söyledi. Zapsu Abdullah Gül'ü de tezkerenin kabulü için yeterli çaba göstermediğini söyleyerek şikayet etti. Pentagon tezkere için TSK 3 darbenin borcunu böyle mi ödüyor? Söyle onlara bize 3 darbe borçları var. Borç böyle mi ödenir? Paul Wolfowitz 1 Mart tezkeresinin reddi yüzünden Türkiye'ye kızgındı. Çuval emrini Wolfowitz verdi. Paul Wolfowitz kitap yayımlandıktan sonra Turan Yavuz'un bu iddiasının askeri emir komuta zinciri içinde olmadığı için yanlış olduğunu söyledi. Bunu da aktarmış olayım. Hafızayı diri tutmaya devam ederim. Bu kitap tam da bunun için yazıldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren gelişen olaylara kısaca bakalım. Sonra bu kısaca olanları perde arkalarıyla daha da ayrıntılı inceleriz. Türkiye Atatürk Cumhuriyeti ile birlikte yönünü batıya dönmüştü. Atatürk'ten sonra özellikle Andan Menderes dönemi ile tam Amerikancı bir politika hakim oldu. Tayyip Erdoğan dönemi ile birlikte Türkiye, Cumhuriyet döneminin aksine Orta Doğu ülkelerine benzedi ya da benzetilmeye çalışıldı. Dış politikada diplomasi yerine her olaya neo-Osmanlı halüsinasyonu ile dalmanın ve ihvancı bir idea ile hareket etmenin bedeli çok ağır oldu. Dost ve düşman kavramının Erdoğan'ın anlık haleti rüyesine göre nasıl değiştiğinin kısa tarihine örnekleriyle bakalım. ABD askerine dua. Erdoğanlı AKP yönetimin ilk yılı. ABD Irak'a giriyor ve Erdoğan kayıtsız şartsız ABD'nin yanında yer alıyor. Tayyip Erdoğan 31 Mart 2003 yılında Wall Street Journal'a yazdığı makalede Irak'ta savaşan ABD askerleri için dua ediyor. "We further hope and pray that the brave young men and women return home with the lowest possible casualties." Yani kahraman çocuklarınızın ana vatana en az kayıpla dönmesini umuyor ve dua ediyoruz diyordu. Orta Doğu'da kan ve petrol içiyorlar. 24 Ağustos 2010 tarihinde Rize'de konuşan Erdoğan, Irak'tan az kayıpla dönmesi için dua ettiği ABD'ye seslendi. "Binlerce kilometre uzaktan gelip Orta Doğu coğrafyasına müdahale ediyorlar. Bu coğrafyada cetvelle sınır çiziyorlar. Orta Doğu'da kan ve petrol içiyorlar," dedi. Kardeşim Esad, Suriye ikinci evimiz. Tayyip Erdoğan kardeşim dediği Esad'la şimdi kanlı bıçaklı oldu. Oysa Esad'la defalarca bir araya gelip samimi pozlar verdi, ayrıca fotoğraflar çektirdiler. Ülke tarihinde ilk kez başka bir ülke ile ortak bakanlar kurulu toplandı. Emine Erdoğan tek başına ilk yurt dışı gezisini Suriye'ye yaptı. 2009 yılında Suriye'yi ziyaret eden Tayyip Erdoğan, saygıdeğer Cumhurbaşkanı kardeşim dediği Esad'a, iki ülke arasında bölgeye ve dünyaya örnek olacak ilişkilerin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine inandığını söyledi. Erdoğan diyordu ki, "Suriye bizim Orta Doğu'ya açılan kapımız ve ikinci evimizdir. Türkiye'de Suriye'nin Avrupa'ya açılan kapısı ve ikinci evidir." Katille resim çektirenler kimler? Sizler çok iyi biliyorsunuz. Erdoğan 11 Ekim 2014'te Rize'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Soruyorum, bu IŞİD belasını Orta Doğu'ya musallat eden kim? Beşar Esad. Alan açan kim? Beşar Esad. IŞİD'e destek veren, silah veren kim? Beşar Esad. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler. 250 bin insanı katleden, böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz," dedi. PKK ile bir araya geldiğimizi söyleyenler şerefsiz. Tayyip Erdoğan'ın en çok gelgit yaşadığı durumlardan birisi de PKK oldu. Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı konuşmada diyordu ki, "Bizim dört kez bunlarla, yani terör örgütüyle bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçak iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde vereceklerdir." İmralı'ya ben gönderdim. Erdoğan 26 Eylül 2011 Kanal 7'de yayınlanan İskele Sancak programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Oslo görüşmelerinin sorulması üzerine bu kez şöyle dedi. "Biz kimsenin adım atmakta tereddüte düştüğü, İmralı olsun, Oslo olsun, çok açık, net. Bu adımları da attık." Erdoğan 2012 yılının Nisan ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir ziyaretinde ise, "MİT müsteşarımızı İmralı'ya gönderen benim, Oslo'ya gönderen benim, o benim sır küpüm," dedi. Birinci ayrılığın sonu. Sayfa 19.